Ayrım 9.
Zil yine çaldı. Kim olabilirdi? Ter içindeydi. Bu halde kalkarsa Şifa'yı kapardı. Sonra çenelerinin çarpışı geldi aklına. Şifa'yı kapmak ne demek? Geberiyordu neredeyse. Kimdi bu saygısız? Nasıldı ısrarla çalıyor? Küfrederek kalktı yataktan, battaniyeye sarındı, terliklerini ayaklarına geçirdi, el yordamıyla kapıya doğru yürüdü. Bu kez düğmeyi bulmakta güçlük çekmedi, ışık yandı. Ne kadar bunalımlı bir uyku uyuduğu yorganın halinden belli oluyordu. Koridora doğru yürüdü, zil yeniden çalındı. Holün ışığını da yaktı, vücudunu duvara yapıştırarak uzandı, gözetleme deliğinden baktı. Dışarısı karanlıktı ve kapıyı çalan görünmüyordu. Kim olabilirdi? Ne istiyordu bu saatte? Duraksadı. Geriye dönüp tabancasını alsa mıydı? Müdüriyetten gelen yazı da öyle deniyordu. O kara, sarkık bıyıklı oğlan geldi gözlerinin önüne. Kanıt yetersizliğinden salıvermişlerdi oğlanı. Şimdi... Birden açtı kapıyı ardına kadar. Kapının önünde giriş katındaki kız duruyordu. Şaşkın şaşkın baktılar birbirlerine. Kız yarı karanlıkta ufalmış gibiydi. Elinde yuvarlak bir tepsi, tepsinin içinde bir küçük tencere, bir tabak. ''Korkuttunuz beni Recai Bey,'' dedi kız küçük sesiyle. ''Evde olduğunuzu biliyordum. Biraz daha açmasanız...'' Homurdandı. ''Nereden biliyordun evde olduğumu?'' ''Eczaneden söylediler. Size çorba getirmiştim de.'' Yine gülmek geldi içinden. Çorba getirmiş, çorba. Sonra birden battaniyeye sarılmış haliyle çok gülünç bir görünüm olduğunu düşündü, öfkelendi. Bugün ikidir bu kız onu biçimsiz, utanılacak durumlarda yakalıyordu. İstemeye istemeye yana çekildi. Sağ ol dedi. Hiç gereği yoktu ya, zahmet etmişsin. Kız çekinerek girdi içeriye. Niye çekiniyordu sanki? Yoksa üzerine atılırım mı diye korkuyor. Hastaysa hasta. Ne üstüne vazifeydi onun? Çorba getirmiş. Kız tepsiyi büyük masaya koydu. Zahmet olacak bir şey yapmadım ki. Kimsesizliğin ne olduğunu bilirim. Siz de benim gibi yalnız bir insansınız. Aptal aptal baktığını anımsıyor kızın yüzünü. Ne demek istiyordu? Kimsesizliğin ne olduğunu bilirmiş. Şunu suratına bir tokat atacaksın, asıl o zaman anlasın nereden geldiğini. Karşısında mor bir hırkaya sarılmış duruyor. Ufacık, şaşkın bir böcekten farkı yok. Bu sabah banyoda bir hamam böceği buldum, dedi ansızın. Bunu niye söylediğini kendisi de bilmiyordu. Kız şaşkın şaşkın kekeledi. Öyle mi? Çok kötü. Çok kötü ya. Bu namussuzlar evi bir sararlarsa başa çıkılmaz. Ben evin her yanını ilaçladım. Sen de bak. Bütün apartmandakiler bunlarla savaşmazsa faydası yok. Sizde de var mı? Bilmem. Hiç gözüme çarpmadı. Olsun. Yine de dikkatli olmalı. Bir sararsa. Dikkat ederim. Tencerenin kapağı kapalıydı. Çorba sıcaktı herhalde. Çünkü dumanı tutuyordu kapağın kenarında. Tepsiye zor sığıştırılmış tabakta da kızarmış bir tavuk budu vardı. Kız kapıdan çıkmadan önce döndü. Ekmek getirmedim ama bilmem ekmeğiniz var mıydı? Homurdandı. Ekmeğim var. Bir daha da böyle zahmetlere kalkma. Ben alışkınım. Başımın çaresine bakarım. Elbette ama şurada komşuyuz. Hem yüzünüz hiç iyi görünmüyor. Keşke doktor çağırsaydınız. Kapıyı kızın hemen arkasından neredeyse onu itercesine kapattı. Kız sözü biraz daha uzatacak olsa, biraz daha ukalalık edecek olsa tepsiyi başından aşağı geçirmesi işten bile değildi. Hala başı dönüyordu. Midesi ezik ezik. Acıkmış da olabilirdi. Saatine baktı 7:30 olmuş. Evde ekmek var mıydı? Yoktu. Kıza yalan söylemişti. Canı ekmek istemiyordu da ondan olmalı. Kız tepsiye bir kaşık, bir çatal, bir bıçak da koymuş. Sanki onun çatalı, kaşığı olmazmış gibi. Tencerenin kapağını açtı. Tam da onun beklediği gibi bir çorba. Şehriye değil, yoğurtlu yayla çorbası. Kolayına kaçmamış demek, özenmiş. Elinden iş gelen bir kız bu. O kaca kıçlı, blue jeanli kızlar gibi değil, Bin Nur gibi değil. Ama neden gerekti bu çorba? Birden tuhaf bir yorgunluk hissediyor tüm bedeninde. Mutfağa gidip bir tabak alması gerek en azından. Bunu bile yapamayacağını anlıyor. Karnı aç oysa. Midesi ezik ezik. Çorba güzel. Kokusundan belli. Üstüne has tereyağı kızdırmış. Nane ekmiş. Tam hasta çorbası. Duraksıyor. Sandalyesini bile çekmeden ayakta bir kaşık atıyor ağzına. Tadı güzel. Belki şu çorbayı içerse midesi de düzelir. Gözü tepsinin kenarına sıkıştırılan tabağa ilişiyor. Kızarmış tavuk budu. Gökdelende karşısındaki sandalyeye oturan herif o tavuk budunu nasıl sömürüyordu? Gözlerini yumuyor, unutmaya çalışıyor o imgeyi, başaramıyor. Adamın dudaklarının kenarından yağlar sızıyordu. Tavuğun derisi iyi ütülenmemişti. Derinin gözeneklerinde kara kara tüy parçaları görünüyordu. Tepsiyi itti, yiyemeyecekti. Bir kaşık daha yiyecek olsa midesini yeniden kabaracağını hissediyordu. Tencerenin kapağını örttü, odasına dönmek üzereyken böcekler geldi yine aklına. Evin her tarafını ilaçlamıştı ama bunlar yedi canlıydı. Bakmışsın kapının altından girmişler. Hele yemek kokusu aldılar mı? Tepsiyi aldı, mutfağa götürdü. Çorbayı evyeye boşaltmayı düşünüyordu, sonra vazgeçti. Belki yarın sabah daha iyi olurdu. O zaman ısıtır yerdi. Tavuk buduna gelince iki parmağıyla tiksinerek tuttu budun sap tarafından ve çöp kutusuna attı. Kutunun kapağını sıkı sıkı örttü. Daha o kadar erkendi ki bu saatte yatacak olursa gün doğmadan uyanacaktı çaresiz. O zaman ne yapacaktı? Yatmasa bir iki saat, iki saat, üç saat neyle vakit geçecek? Birden antibiyotin saatini geçirdiği geldi aklına. Hemen kutuyu açtı, ilacı aldı. Bir bardak su doldurdu bidondan. Suyu da iyice azalmıştı, ilacını içti. Yarın sabaha kadar koskoca bir 12 saat vardı önünde. Bomboş bir 12 saat. Daha aylarca, yıllarca öyle bomboş 12 saatleri olacağını düşündü. Çıldırırdı insan. Binnur da belki bu yüzden çıldırmıştı. Çılgınlıktan başka bir şey denilemezdi onun davranışına. 12 saat değil, en azından 18 saat doldurması gerekiyordu. O da şarap içiyordu. Her gün en az bir kitap deviriyordu. Sonra televizyonu satmasa mıydı acaba? O zaman hiç böyle olacağını düşünmemişti. Televizyon seyredecek vakti yoktu. Vaktin nasıl geçtiğini düşünecek vakti yoktu. Yorgun argın geliyordu eve. Binnur'un bütün gün yataktan çıkmadığını biliyordu. Onun Recai Bey'in hazırlayacağı yemekleri yemek istemeyeceğini, köşedeki lokantaya gitmek için ısrar edeceğini biliyordu. Orada da bir küçük şarabı bitirecekti. Eve döndüklerinde ikisi de pestile dönmüş olacaktı. Sabah 6:30'da gözlerini güçlükle açacaktı Recai Bey. Çayı ocağa koyacak, tıraş olup giyinecek, ütülü gömleği kalmamışsa gömlek ütüleyecek, kahvaltı sofrasını hazırlayacak, Binnur başını bile kaldırmayacaktı yatağından. Saat 8 dedi mi cip kapıda olacaktı. Sonra yine o yoğun gidiş geliş, gürültü, patırdı, hengame. Şimdi bir televizyonu olsaydı. Düşündü. 40 şu kadar yıl sonra sinemaya bile sayılıydı gittiği. Neydi sinemada gösterilenler? Onun bütün gün tanığı olduğu olaylar karşısında. Hiç. Asıl yaşamın içindeydi sinema. Acılar, sevinçler, kinler, intikamlar, adam öldürmeler, hırsızlıklar, intiharlar. Boğazına kadar doymuştu bunlara. Perdede oynanan dramlar gülünçtü. Üstelik hepsinin uydurma olduğunu bile bile nasıl zevk alırdı insanlar o saçmalardan? Televizyonun ne farkı vardı? Politikadan da hoşlanmazdı Recai Bey. Halk Partisi'ymiş, Adalet Partisi'ymiş, Hoca'nın Partisi'ymiş. Hepsinin canı cehennemiydi. Hepsinin ne mal olduğunu biliyordu. Neler görmüştü o karakolda? Dinine yandığımı. Yukarıda koca başlar aralarında tepişiyor olan millete oluyordu. Değer miydi böyle itişip kakışmak? El ele verip şu zavallı halkın derdine bir çare bulsalardı. Herkes kendi derdine düşmüştü. Bazen düşünüyordu da bu işin içinde bir terslik var gibi geliyordu ona. Eskiden gazete okumaya vakti olmazdı. 3 aydır her gün 2 gazete okuyor. Oldum olası sevmezdi gazetecileri. Hele o polis muhabirlerini. Abi abi diye şımarır, peşinde dolaşırlar. İşine engel olurlar. Sonra bir bakarsın 4 sütun üstüne manşet atmışlar. Neymiş? Polis gazetecileri tartaklamış. Ulan pezevenkler, kim diyor size işimize burnunuzu sokun diye? Biz size karışıyor muyuz? Gelip sizin yerinize mi oturuyoruz? Mürekkebinizi mi döküyoruz? Kağıdınızı mı karalıyoruz? Orası öyleydi de yine de huzursuzdu. Gazetelerin yazdıklarına inanmak doğru değildi kuşkusuz. Yine de okuduklarından yarısı, bilemediğin onda biri doğruysa. Bunlar deveyi hamuduyla yutuyorlardı. Hangisine baksan aynı şey. O onu kayırmış, öteki kaç milyon kredi almış, öteki vergi kaçırmış, biriki mafyayla ortakmış. Sonra da polisle, memurla, işçiyle uğraşırlar. Sırtında yine ürpermeler dolaşıyordu. Yönetici denilen pezevenk, yakıt parasının iki katını çıkartın demiş. Yaksa ya doğru dürüst? Herkes hastalıktan kırılıyor. Neredeyse odanın içindeki su bile donacak, eski günlerdeki gibi. Ellerine bakıyor. Ellerinin üstünde otomobil tamircisinde çıraklık yaptığı günlerde oluşan çatlakların izi hala var. Derisi kalın, damarları çıkık. Derisinin üstünde orada burada küçük kahverengi lekeler var. Doktora göstermişti bu lekeleri. Benim karaciğerim bozuk galiba demişti. Oralı bile olmamıştı adam. Kimse işini doğru dürüst yapmıyordu bu memlekette. Döndü, yatak odasına gitti yine. Burası salondan bile soğuk. Dolapta geçen yıl Binnur için aldığı küçük elektrik sobası duruyordu. Çıkarıp yaksa mıydı? Elektrik sobasının çok elektrik yaktığı söyleniyordu. Oysa Binnur sobayı başının ucuna koyar, elektriğin kesik olduğu saatler dışında hep yakardı. Bu yüzden kaç kez elektrik fişleri bozulmuştu da değiştirmek zorunda kalmıştı. Aklına geldi. Banyodaki priz de yerinden oynamıştı. Onu da sıkıştırmak gerekiyordu. Eskiden olsa hiç ihmal etmezdi. Hemen değiştirirdi. Şimdi bir isteksizliği var. Dolabı açtı, uzandı, sobayı çıkardı. Şu kadarcık sobanın sıcaklığından ne olacaktı sanki? Ama üşüyordu. Hiç değilse ışığı gözlerini ısıtırdı. Sobayı yatağının az uzağına yere koydu, fişi prize taktı, sobanın düğmesine bastı, tek yanını yaktı. İki yanını birden yaktı mı sigorta dayanmıyordu. Sırtına aldığı battaniyeyi yorganın üstüne serdi, tekrar girdi yatağın içine. Ne çabuk soğumuştu yatak. Yine az önceki gibi dişlerinin çarpacağını sandı, bu kez üşümesi uzun sürmedi. Ateşi vardı ama üşümesi geçmişti. Belki yarın sabaha kadar bir şeyi kalmaz. Bir de başındaki ağrı geçse. Gözlerini yumdu uyumak için, oysa uykusu yok. Elektriği söndürmeyi de unutmuş. Yine kalkması gerek. Canı kalkmak istemiyor oysa. Canı hiçbir şey istemiyor. Düşünmek de istemiyor ama düşünmeden de edemiyor. Bu hastalık kötü. İnsanın aklına olmadık şeyler geliyor hasta olunca. Gelecek günler geliyor, yaşlılık geliyor, daha kötü hastalıklar geliyor. Bunları düşündükçe yüreğinin sıkıştığını hissediyor Recai Bey. Ya yarın elden ayaktan düşerse ne olacak? İnsan pat diye ölüp gitse iyi de bir de sürünmek var. İnsan öyle pat diye ölüp gitmiyor işte. Bunu iyi biliyor. Ne zamandır ölmekte olduğunu biliyor da ondan biliyor. Bir çocuğu olsaydı, bir kızı, şu giriş katındaki kız gibi bir kızı. Öyle şimdiki kızlar gibi bir kız değil. Öyle bir kızı olsa en önce kendisi okurdu canını. Erkek arkadaşmış, diskotekmiş, içki içmeler, erkeklerle kol kola küfür edip sokaklarda sürtmeklermiş. Yoktu öyle şey. Şu kız gibi hanım hanımcık bir kızı olsaydı. Uykusu yoktu ama yorgundu. Sırtı ağrıyordu. Tepede sallanan ışık gözüne çarptıkça gözlerini kamaştırıyordu. İster istemez kalktı yerinden, ışığı söndürdü. Şimdi yalnız elektrik sobasının kırmızı ışığı aydınlatıyordu odayı. Çocukluğunun ocaklarını, sobalarını, mangallarını düşündü. Tepeleme kızıl ateş dolu bir mangal. Kalça çıkığı yüzünden yürürken iki yanına sallanarak yürüyen bir güzel çocuk ve alevler içinde çılgın seslerle miyavlayarak pencereye tırmanmaya çalışan bir kedi. Korkuyordu, üşüyordu. Başı ortasından ikiye ayrılacak gibiydi ve yardımına gelecek kimseler yoktu. Karanlık, upuzun bir koridorun sonunda yeşilimsi bir ışıkla aydınlanmış bir genişlik vardı. Bir takım insanlar toplanmıştı o aydınlıkta. Hiçbirinin yüzü belli değildi. Birisinin elinde bir pipo vardı ve geniş arkalıklı bir koltuğa oturmuş olmalıydı. Yalnız piponun dumanını seçebiliyordu yattığı yerden. Yanı başında duran bir kadındı. Neden kadın olduğunu bilmiyordu ama bir kadındı. Odanın içinde de birileri vardı. Ya da yalnız biri. İri yarı, kamburumsu biri. Yüzünü seçemiyordu. Elinde tavan süpürgesine benzeyen bir sopa tutuyordu. Adam üstüne doğru eğiliyordu onun. Uyuyup uyumadığını anlamaya çalışıyordu. Uyumadığını belli etmek istedi. Kımıldayamıyordu bir türlü. Ağzını açtığını düşündü ama hiç sesi çıkmadı. Sonra adam yok oldu. Koridorun sonundaki yeşilimsi ışıkta insanlar şimdi daha da kalabalıktılar. Sanki kötü bir şeyler düşünüyorlardı onun için. Kim olduklarını bilmiyordu. Birisi oturduğu yerden kalktı, koridora yürüdü ve ışığı kapattı. Belki de onu öldürmeye geliyordu. Yüreğinin hızlı atışlarını duyuyordu beyninin içinde. Bu bir düş olabilirdi. Doğrulmaya çalıştı. Görünmez iplerle bağlanmıştı yatağına. Doğrulamıyordu, bağıramıyordu. O zaman bunun yine bir düş olabileceğini düşündü ama bunu düşünmesi korkusunu yenmesine yetmedi. Ne istiyorlardı ondan? Neden öyle sinsi sinsi konuşuyorlardı aralarında? Son bir gayretle gövdesini doğrulttu. Koridordaki adam şimdi neredeydi? Belki odaya girmiş, bir köşeye sinmiş, onun yataktan çıkmasını bekliyor. Sonra ensesine bir yumruk indirecek, bıçağını iki omuzunun ortasını saplayacak. Şimdi oturmuştu yatağın içinde ama bir türlü ayaklarına sözünü geçiremiyordu. Felç olmuştu. Kımıldayamıyordu ve o hafif yeşil ışığın altındaki gölgeler ayağa kalkmışlardı hep birden. Bu tarafa doğru yürüyorlardı. Işığın arkadan gelmesine karşın üzerlerindeki beyaz maşlahları daha iyi görebiliyordu şimdi. Yüzleri belli değildi. Daha doğrusu yüzlerinin yerinde gözsüz, ağızsız, burunsuz bir beyaz leke vardı yalnızca. Ayaklarını sürür gibi yürüyorlardı. Durmadan yaklaşıyorlar ama koridorun ortasında sanki hep yerlerinde sayıyorlarmış gibi yaklaştıklarını belli etmiyorlardı. İçlerinden birinin cellat olduğunu biliyordu artık. Yolun sonuna geldiklerinde nereye saklandığı belli olmayan yağlı ipi boynuna geçirecekti. Son bir gayretle ağzını açtı ve haykırdı. Benim suçum yok, ben bir şey yapmadım, ben masumum. Bir garip, ürkünç, çılgın bir kahkaha çınlıyor kulaklarında. Soluk soluğa açıyor gözlerini, yine karanlık. Kopkoyu bir karanlık. Ama artık uyandığını biliyor. Yüreği yine şakaklarında atıyor ve beyni yine ikiye ayrılacakmış gibi bütün ağırlığını ensesinden kulaklarına yüklemiş, zonklayıp duruyor. O adamın karanlığın içinde bir köşeye sinmiş olabileceğini düşünüyor yine. Elini yavaşça yastığının altına doğru götürüyor. Beylik tabancasının soğuk kabzasını yakalıyor. Ne kadar bekliyor öylece? Ya gözleri alışıyor karanlığa ya da küçük pencerenin kenarlarından sabahın ilk ışıkları sızmaya başlıyor. Kapısının kilitli olduğunu düşünüyor. Bu odaya kimsenin giremeyeceğini, onu öldürmek için biri girmiş olsa bu kadar beklemeyeceğini düşünüyor ama korkusunu bastıramıyor bir türlü. İlk kez güneşi ve aydınlığı böylesine büyük bir özlemle bekliyor. Bir eli tabancasının kabzasında ve bütün vücudu uyuşmuş. Sonra utanıyor kendisinden. Komiser Recai'nin gördüğü korkulu bir düş yüzünden yatağında çivilenmiş bir halde korkudan tir tir titrediğini bilseler. Bu kez kolayca kalkıyor yatağından. Üşüdüğünü bile bile elektriği yakıyor ve saatine bakıyor. 6:30. Derin bir soluk alıyor. O kadar korktuğu gece bitmiş bile. Bundan sonrası kolayca geçebilir. Kendini yokluyor, dinlenmiş. Salt başındaki ağrı. Son zamanlarda sık sık yinelenen o ağrı. Tekrar uzanıyor yatağına. Gördüğü düşe bir anlam vermeye çalışıyor. Sonra bundan çabucak vazgeçiyor. Daha doğrusu düşünmek istemiyor. O yeşil ışıktaki adamlar. Bugün Binnur'un babası uğrayacak daireye ve ondan yine bir 1.000 lira vermesini isteyecek. Cebinde ona verecek 1.000 lirası var. Bu 1.000 lirayı verirse bir süre rahat edecek. Ya sonra? Adam yine gelecek, onu yerinde bulamazsa Haşmet Hanım'a gidecek, Haşmet Hanım'ı bulamazsa müdüre çıkacak. Yine düşünü anımsıyor. Ben suçsuzum, ben bir şey yapmadım diye haykırışı kulaklarında. Tanrı ne kadar acımasız. İnsana her şeye yeniden başlayabilmesi için bir fırsat tanımalıydı. Her şeye yeniden başlamak için değil, başlangıcı daha değişik bir biçimde düzenleyerek tanımalıydı bu fırsatı. Yoksa hiçbir şey değişmezdi. Babası bir kalasın altında can veren, otomobil tamircisinin dükkanında çıraklık yapan, kız kardeşi bir mangal ateşinde cayır cayır yanan, basım evinde herkesin itip kalktığı, koca koca adamların kağıt deposu diye kullanılan bodrumda zorla ırzına geçmeye kalktıkları Recai'nin başka türlü olması olanaksız. Yine de her şeye yeni baştan başlayabilse bir şeyleri değiştirebilirdi. Bir takım olmadık rastlantılar nasıl da yönlendiriyordu insanın tüm yaşamını. Binnur'a öyle rastlamamış mıydı? Ona rastlayıncaya kadar bir papaz gibi yaşamıştı. Böyle bir şey yapacağını daha önce söylemiş olsalar güler geçerdi. Yalnız o değil, kimse inanmazdı onun böyle bir şey yapacağını. Değil Binnur gibisi. Hadi canım, görev bilinci vardı onun. Barlardan, gece kulüplerinden, kerhanelerden, karı kaldıranlardan değildi o. istemiş olsa? Şimdi şu kız yüzünü buruşturdu. Bütün kadınların Allah belasını versin. Erkeklerin başına dert olmaktan başka ne işe yararlar? O, o kadar sevdiği minicik kız kardeşini bile başına dert etmemiş miydi? Anasını da öyle. Anası öyleydi de öteki analar farklı mıydı? Karakola gelip sızlanırlar. Oğulları, kızları için şefaat dilenirlerdi. Be kadın, daha önce neredeydin derdi o zaman Komiser Recai. Evladım bu hale gelinceye kadar neredeydin? Git şimdi başımdan. Öyleydi. Ya kendi anası gibi hiç yok sayarlardı evlatlarını ya da şefkat diye kendi başlarına bırakıverirlerdi. Sonra da ağlayıp sızlayarak sözüm ona analıklarını gösterirlerdi. Hadi canım sen de. Analar da analıklarını bilmeliydiler. Analık oyuncak değildi. Bir görev sonuncuydu bu. Analar analıklarını bilmeliydiler. Bir gün bile görevini unutmamıştır Recai Bey. Bir kez bile görevini kötüye kullandığını, savsakladığını söyleyemezlerdi. Arkadaşlarını, astlarını, üstlerini getiriyor gözlerinin önüne. İçlerinde en katıların bile yumuşadıklarını görmüştü. Oysa görev yapılırken duyguların bir yana bırakılması gerektiğini hepsini öğretmişlerdi. Karşılarına çıkanların insan olduğunu düşünmeyeceklerdi. Yalnız suçlu vardı. Yalnız onların birer suçlu olduklarını, topluma zarar verdiklerini düşünmeye hakları vardı. Bu yüzden katı olmalıydılar. Onların acı çekmelerinden etkilenmemeleriydiler. Ateş olmayan yerde duman olmazdı. Hangi nedenle olursa olsun karakola gelen bir adamın suçlu olduğu kuşkusuzdu. Onu oraya getiren nedenler farklı bile olsa. Neden herkes gelmiyor karakola? Çünkü çok kez şikayet için gelenlerin bile işlenen suçta asıl suçlu kadar sorumluluk taşıdığını öğrenmişti. Bunca yıllık meslek yaşamında Recai Bey. Başkomiserliğe yükseldiğinde arkadaşları kıskanmışlardı onu. Oysa hakkıydı bu onun. Arkasından homur homur homurdandıklarının farkındaydı. İstedikleri kadar homurdansınlar. Karakola geldiği günün akşamı bütün memurların masalarına birer kağıt bırakmıştı. Görev sırasında gazete okumak, hikaye anlatmak, amiral battı oynamak yasaktı. Karakol pırıl pırıl olacaktı. Nezarethane de yıkanıp temizlenecekti. Bir tek fare, bit, tahta kurusu görmeyecekti. Nöbetçilerin yatakhanesindeki çarşaflar yıkanıp ütülenecekti. Sobanın külleri düzenli olarak boşaltılacak, yerler her sabah ve akşam süpürülecekti. Görev sırasında yüksek sesle konuşulmayacak, kimse ondan izin almadan dışarı çıkmayacaktı.